Tarih ve Çocuk. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, sevgili çocuklar, sevgili gençler. Tarih ve Çocuk programında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sebih Atan, ben Sedat Ağaoğlu. Sohbetimize başlayacağız hocamızla. Geçen haftadan devam edeceğiz. Atilla İmparatorluğu bile diyebiliriz. Avrupa Hun İmparatorluğu'nun kuruluşunu anlattı Güray hocamız. Geçen hafta bizlere imparatorluğu kuran değil ama onu doruk noktasına getiren Atilla nasıl bir kişilikti?
Atilla şahsiyet olarak cesur, bilge, çok iyi yetişmiş bir Türk hükümdarıydı. Ruha tarafından özel olarak yetiştirilmiştir. Kendisi aynı zamanda komşu devletlerle ilişkiler anlamında o yetişkinlik döneminde, yani şehzadelik diyoruz buna, Bizans'la ilişkileri çok iyi öğrenmiştir. Tuna Havzası'nda komutanlık yapmıştır. Tuna Havzası dediğimiz yer Tuna Nehri'nin kıyıları, bugünkü Bulgaristan ve Romanya bölgesi, Tuna bölgesi diye biliniyor. Atilla tek tanrıya inanan, gök tanrı inancına sahip bir Türk hükümdarı. Tengri'de kutbu olmuş birisi, yani tek tanrılı bir hükümdar. Hakan sıfatını kullandığını biliyoruz. Han sıfatını, Kaan sıfatını kullanmıştır. Ona Bizans yazarları, Bizans tarihçileri, Tanrı'nın kırbacı, Tanrı'nın temsilcisi gibi sıfatlar da yakıştırmışlar.
Evet,
bu
hocam.
Şekildeki bir sıfatı kendisine verdiğini görmüyoruz biz. Özellikle Papa'yla 452 yılındaki konuşmasında, Papa 1. Leon'la çok ilginç bir tabloyu görüyoruz. Papa 1. Leon güçlü bir hatip, çok iyi konuşuyor, çok güzel konuşan bir lider. Atilla Papa'yla görüşmesi sırasında ona bir soru soruyor. Nasıl oldu da tek olan Tanrı'yı üçe çıkardınız diyor. Bu soruya Papa cevap veremiyor. Çok iyi konuşmasını bilen bir papa olmakla birlikte cevap veremiyor. Çünkü Atilla tek tanrılı bir kral, tek tanrılı bir Hakan, böyle tanınıyor. Avrupa tarihleri de böyle yazmışlardır. Gerçekten Türklerin geleneklerinde Orta Asya Türk hükümdarının tiplemesi nasılsa çok muhteşem bir örnek Atilla bu anlamda. Tanrı'nın kırbacı ismini bugünkü modern yazarlar da romanlarında ona vermişler isim olarak. Tanrı'nın kırbacı vesaire demişler. O kadar büyük olağanüstü kahramanlıklar yaptığı için. Belki de Avrupa'nın haritasını değiştiren ilk büyük Türk hükümdarı. Yani Avrupa'daki bütün siyasi yapılar değişmiştir ve Atilla'ya göre şekillenmiştir. Atilla sınırları çizmiştir Avrupa'da. Doğu Avrupa bölgesinin ilk defa Türkiye ismini onun zamanından itibaren aldığını görüyoruz.
Yani adlandırma
5. yüzyıl, 6. yüzyıl Doğu Avrupa bölgesine Türkiye adı verilmiştir. Bizans kaynaklarında Türklerin yaşadığı bölge adını verildiğini görüyoruz.
Hocam belki şunu vurgulamakta burada yarar olabilir. Daha sonra Osmanlı Viyana kapılarına kadar bütün Balkanlar dahil olmak üzere Avrupa'nın neredeyse yarısını ele geçirmişti. Yarısında hüküm sürüyordu ama ondan çok daha önce, az önce söylediğiniz 450'li yıllarda zaten buralarda bir Türk hükümdarlığının, bir Türk egemenliğinin olduğunu ve bunun başında Atilla'nın bulunduğunu görüyoruz ve Atilla'nın tek tanrıya inandığını, bir Allah'ın bir olduğuna inandığını biliyoruz ki o zaman da İslamiyet henüz yeryüzüne gelmemiş. Yaşayış olarak atın Türklerdeki önemini biliyoruz. Atilla'nın bu anlamdaki bireysel yaşamı, Türklerin o dönemde Avrupa'daki yaşayışları, diğer üretim araçlarıyla, atla, şehirlerle ilişkileri nasıldı?
Evet, Atilla yönetim anlayışında arkadaşlarına danışmayı çok severdi. Bir kurultayı vardı, meclisi vardı. Yer yer at üzerinde toplardı bunu. Yani öyle bir şey düşünün ki, atlarla beraber toplanıyorsunuz, daire şeklinde toplanıyorsunuz. Ve Atilla işte bu at divanı dediğimiz at toplantılarını, at kurultaylarını çok yapardı. sürekli seferlerde bulunduğu için ve tabii ki atın Türkler tarafından nasıl kullanıldığını görmemiz açısından da çok ilginçtir. Papa ile görüşmesi de at üzerindedir. Yani ikili diplomasi ilişkilerini de at üzerinde yapıyor. Bu derecede atla birlikte seferlere katılan, devleti at üzerinden yöneten bir hükümdardan bahsediyoruz. Demek ki Türklerin yaşayışında gerek devlet hayatında gerekse toplum hayatında halkın içerisinde en çok vazgeçilmez binek ve araç o zaman için attı. Yani bugün araba veya işte daha farklı şeyleri de söyleyebiliriz. Tren, uçak, bunlar da hayatın bir parçası.
Ama o zaman?
O zaman için vazgeçilmez şey at. Ve her ev için vazgeçilmez. Birden fazla at da kullanmak zorunda. Tabii ki hükümdarın çok sayıda toplantılarını, böyle olağanüstü toplantılarını özellikle at üzerinde yaptığını anlıyoruz. Onun bir karargahı vardı, sarayı vardı. Az önce de ifade ettik, başkentleri olmalıdır bir devletin. Atilla'nın da başkenti, büyük bir başkenti vardı. Şimdi Türklerin tarihinde bu derecede geniş bir coğrafyada kurulmuş olan devlet sayısı açısından bakacak olursak, işte 16 Türk devletinin sınırları itibariyle en genişlerinden birisi Atilla'nınki. Atilla'nın hakim olduğu sahada yaşayan toplulukların çoğunluğu göçebe ve Balkanlar bu tarihler itibariyle göçebe Türk toplulukları içerisinden Hunlar adıyla bildiğimiz Türkler tarafından idare ediliyor. Hunların tamamı göçebe olarak gelmiştir o tarihler itibariyle. Peki yerleşik hayata geçmişler midir? Yerleşik hayata geçmek ne demektir? Yani şehir kurdular mı? O ve binalar yaptılar mı? İnşaatlar yaptılar mı? Esselburg şehrinde çıkan kalıntılar onların inşaat yaptığını da gösteriyor. Geldikleri kültürlere de adapte olduklarını, o bölgenin teşkilatını etkilediklerini, kendi yaşayış biçimlerini de bölgeye taşıdıklarını gösteriyor. Nitekim 5. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun içerisinde çok sayıda Got topluluğu Hunlardan kaçmak suretiyle Bizans'ın hizmetine girmişler. Bizans içerisinde ücretli asker olmuşlar ve Hunlara karşı savaşmışlardır. Yani Balkanlardaki nüfus yapısı da büyük oranda Türkleşmiştir, değişmiştir ve Atilla zamanından itibaren birçok şehrin kurulduğunu, bu şehirlerin isminin de Türkçe olarak anıldığını görüyoruz. Mesela bir örnek verelim. Bulgaristan sahasında ve Macaristan bölgesindeki kavramlara baktığımız zaman, Macaristan'ın eski ismi, bugün de kullandığı bir isim var. Ungarya ya da Hungary kelimesi, Hunların ülkesi anlamına gelmektedir şeklinde Türkologlar açıklamalar getiriyorlar.
Ve tutarlı da bir açıklama gibi.
Yani Hun hocam ülkesi anlamında. Bazılar da bunu, bu kavramı açlık ülkesi anlamında yorumluyor. Dinleyicilerimiz baksınlar, bugünkü Avrupa devletlerinin içerisinde bulunan yer isimlerinde Türkçe kökü olan pek çok yer ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin nereden geldiğine baktığımızda da biz Atilla Hunları zamanından bu yana konulmuş olan yer isimlerini görüyoruz. Şehir isimlerini, kale isimlerini görüyoruz. Atilla Hunlarının bir kısmı Atilla ile anlaşamayan bazı topluluklar yer yer Bizans'a giderek onların hizmetinde de çalışmışlardır. Dolayısıyla Bizans içerisinde de Türk topluluklarının bu tarihten itibaren görev aldığını söyleyebiliriz. Mesela Mama Bey diye bir adam var. Mama Bey, Bizans İmparatoru Theodosius'a sığınıyor ve onun yanında görev alarak Hunlara karşı duruyor.
Evet.
Yani Atilla'nın sarayı içerisinde küskünler de var. Yer yer başka tarafa kaçarak taht kavgaları neticesinde kaçmış olan bazı beyler de var. İşte bu beylerin de yer yer etraftaki coğrafyalara, siyasi yapılara sığındığını görüyoruz.
Hocam az önce vurguladınız, Avrupa'nın neredeyse tamamını ele geçirmiş bir imparatordan, Atilla'dan bahsediyoruz. Tarihe geçmiş, dünya tarihine geçmiş bir liderden bahsediyoruz. Çok savaşlar gerçekleştiriyor. Bu savaşlarda bizzat kendisi de yer alıyor. Türklerin Avrupa Hun İmparatorluğu'nun savaş taktiklerine kendisinden önceki Türk devletlerinden farklılığı var mı? Ne tür bir askeri düzenleri var? Savaş esnasında neler yapıyorlar hocam?
Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Atilla Hunları çoğunlukla süvari birliklerinden oluşan bir orduya sahip. Atilla'nın ordusu çoğunlukla atlı askerler. Süvari demek atlı asker demektir. Dinleyicilerimiz için bunu açıklamamızda yarar var. Süvari birlikleri mutlaka zırhlı ve çeşitli savaş araç gereçleriyle donatılmış birliklerdir. Bu savaş araç gereçleri nelerdir? O zamanın en çok kullanılan savaş araç gereçleriydi. Ok, yay, mızrak, kılıç ve kalkan. Bunlardan savunmak için, bunlara karşı durabilmek için kalkan mutlaka gerekiyor. Yani oka karşı tutabilirsiniz kalkanı, mızrağa karşı tutabilirsiniz, kılıca karşı tutabilirsiniz. Gürz diye bilinen bir araç var. Kesici ve delici araçlara karşı kalkanla savunma yaparsınız. Atınızı da kalkanla koruyabilirsiniz, kendinizi de. Böylece çeşitli savunma araç gereçleri, saldırı araç gereçleri, kesici ve delici araç gereçler kullanılıyordu.
Okçuluk önemli
tabii. Okçuluk hocam. Burada en çok Hun sanatı, Hun askeri sanatıyla ilgili ön plana çıkar. Hunlar at üzerinde ayağa kalkarak geriye doğru, yanlara doğru, ileri doğru oklar atabiliyorlardı. Hun süvarilerinin at üzerinde her türlü savaş araç gerecini kullandığını biliyoruz. Bunu Bizans kaynakları anlatıyorlar ve şaşkınlık verici olarak gösteriliyor. Çünkü bunlar atla birlikte yaşıyorlar, at üzerinde uyuyorlar, at üzerinde günlük hayatlarını bu şekilde devam ettiriyorlar. Atın ne zaman ne yapacağını çok iyi biliyorlar. Suyu görünce atın davranış biçiminin ne olacağını, sudan yüzdürmek için, sudan geçirmek için ata karşı nasıl davranmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Nitekim Hunlar zamanında Avrupa'daki o büyük ırmakların tamamı atlı ordular tarafından aşılmıştır. Peki köprüler yoktu çoğunlukla. Nasıl açtılar? Yüzdürerek.
Örneğin Tuna Nehri hocam.
Tabii ki Tuna Nehri var. Don Nehri, Dinyeper Nehri, yine Po Nehri, Po Ovası'na dökülen. Po Irmağı'nın kenarında,
evet,
İtalya'daki Po Ovası'nda Attila Papa Leon'la görüştü. Buradaki karargahında. İşte burada da Papa ile görüşmesinde Papa'yı da bir bineğe bindiriyor. Ama o binek tabii ki atın küçüğü diyelim. Bir başka olarak karşımıza çıkıyor. Yani mertebece kendisi kabul ettiği zaman daha küçük yapılı bir ata ya da işte eşek türünden evet, bir hayvana hocam bindiriyor.
Ve görüşme hocam bayağı uzun sürüyor at üzerinde.
Çok
artık
uzun sürüyor,
Leon yoruluyor.
Yani ikili görüşmelerle ilgili pek çok olaya şahidiz. Tarih kaynakları böyle anlatıyorlar. Tercüman kullanıyordu bazen. Kendisi Grekçeyi de bildiğini biliyoruz. Avrupa krallarıyla akrabalık kurmuştu. Yine Bizans imparatoruyla akrabaydı. Yani Avrupa krallarının birçoğuyla ailesinin akrabalık kurduğunu görüyoruz.
Evet.
Hun ailesi soylu bir aile olarak karşımıza çıkıyor. Balamhid'den itibaren ailenin tamamı ülkede yönetici olarak 469'a kadar Attila'dan sonra da oğulları İrnek, Dengizik ve daha sonraki çocukları zamanında da devam etti ülke yönetilmeye.
Hocam zamanımız daraldı. Bu büyük imparatorluğun yavaş yavaş sonu her devletin olduğu gibi yaklaşıyor.
Evet, devletin yıkılışında en önemli faktör neydi? Nasıl yıkıldı? Bu soruları da hemen cevaplandıralım. Attila zamanında çok genişlemiş olan devlet, 453 yılında Attila'nın aniden ölmesi üzerine parçalara ayrılmıştır. Attila'nın yerine geçen oğlu İrnek, ülkeyi toparlayamamış, beceriksizlikler göstermiş. Aslında cesur bir hükümdardı. Ancak kardeşleriyle iyi geçinememiştir. Oğullarından Dengizik küserek kuzey bölgesine çekilmiştir ve ülke parçalara ayrılmaya başlamıştır. Önce ikiye ayrılmış, sonra daha küçük parçalara ayrılmıştır. Attila'nın vefatını burada çok kritik bir olay olarak değerlendirebiliriz. 453 yılında Attila evlendikten bir süre sonra, yani ikinci gece olarak tabir ediliyor, zehirlenerek öldürülmüştür. Bu zehirlenme olayını tarihçiler Türk tarihindeki en büyük suikastlerden birisi olarak değerlendirirler. Çünkü Hunların sonunu hazırlayan bir olay olmuştur. Böylece biz Attila Hunlarının 469 yılında oğulları Dengizik'in de ortadan çekilmesinden sonra İrnek zamanından itibaren artık yıkıldığını görüyoruz.
Evet.
Bu yıkılışta aile üyeleri arasındaki tartışmalar birinci faktördür.
Taht kavgaları.
Bir de Bizans'ın da tabii ki entrikalarının bu dönemde başladığını görüyoruz. Özellikle Gotlar bu entrikalarda önemli roller üstlenmişlerdir. Çünkü 453-469 yılları arasında Bizans İmparatorluğu'nun gerçek yöneticileri Gotlardı.
Onlara
Gotlar
evet,
ise hocam. Balkanlarda yerleşik bir topluluktu önceden bu yana.
Ve
çeşitli
hocam
isyanlar geliştirdiler. Attila Hunlarının da birbirine düşmesini fırsat bildiler. Devletin parçalanmasında ve yıkılmasında etkili oldular.
Tarih olarak 469'u mu?
469'u yıkılış olarak kabul ederiz ama Hunlar varlıklarını devam ettirdiler.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam sağ olunuz. Eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, sevgili çocuklar, sevgili gençler, önümüzdeki hafta buluşmayı umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Tarih ve Çocuk.